Leyla kokusu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Leyla Kokusu her pazartesi saat 14'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyo stüdyolarından yayılan, yayılmaya başlayan o mis gibi koku tüm dünyayı kucaklar yayının sonrasında. Seni, beni, çoluğu, çocuğu, yaşlıyı, kadını, erkeği hepimizi ilgilendiren bir program bu. Hepiniz hoş geldiniz Leyla Kokusu'na. Didem Güner'i hazırlıyor programı. Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramızsa 090-312-463-3421. Yayın sonrasında da leylakkokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimizden ve leylakkokusu_ Instagram hesabımızdan mesajlarınızı da iletebilirsiniz. O zaman başlangıcı güzel bir şarkıyla yapalım. Sonrasında konuşulacak çok şey var.
Geç de olsa şimdi anlıyorum. Yürümek için yeni yollar çiziyorum. Yine zorluklar çıkacak önüne. Hayal kırıklıkları olmazsa olmaz. 3-5 sıyrık daha alacaksın elbet. Ama kendini buluyorsun sabret. Geç de olsa şimdi anlıyorum. Yürümek için yeni yollar çiziyorum. Yine zorluklar çıkacak önüne. Hayal kırıklıkları olmazsa olmaz. 3-5 sıyrık daha alacaksın elbet. Ama kendini buluyorsun sabret.
Dinleyenlerimiz, bugün kadınlardan söz edeceğiz. Evet, programımızın ilk bölümünde kadınlardan söz edeceğiz ama başka bir açıdan kadınlardan. Karşıdan iki kişi geliyor sandım. Oysa sadece bir erkekle karısıymış. Bu bir Rus atasözü. Nüfusumuzun neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Toplum olarak nüfusumuzun içinde okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden yanılmıyorsak 5 kat daha fazla. Erkeklerin toplam istihdamındaki oranı ise kadınların hemen hemen 2 katı kadar. Eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranı daha yüksek ama kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden maalesef daha az kazanıyor. Üst düzey kadın yönetici oranı ise %10'un altında gibi. Kadınların iş gücüne katılımında yasal açıdan herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen gerek iş yaşamında gerekse siyasette kadınlar erkeklere oranda daha az varlık gösterebiliyorlar. Günümüzün ekonomik şartları nedeniyle kadınlar geçmiş yıllara göre daha çok iş hayatında yer alsalar da bu kez de kadın işi, erkek işi ayrımıyla karşılaşıyorlar ya da aynı işi yapsalar bile ücret ve terfi gibi konularda eşitsizliklere maruz kalıyorlar. İşte bu konulardan konuşacağız. Kadın bir yönetici ve danışmanla Arzu Pınar Demirel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Arzu Hanım.
Merhaba.
Evet, siz özel bir şirkette yöneticisiniz değil mi?
Ben çeşitli bir kapsayıcılık danışmanlığı şirketi kurucusuyum. 2013 yılında kurdum. Bu konuda da Türkiye'deki tek şirket, Headline Diversity.
Çok güzel. Peki bu anlatılanlardan işte bu Rus atasözüyle başladık yayına. Evet, karşıdan 2 kişi geliyor sandım. Oysa sadece bir erkek de karısıymış. Yani 2 kişi değillermiş diyor burada. Demek ki sadece bizim toplumumuzda değil başka coğrafyalarda da kadının erkeğin bir uzantısı işte yanında aslında varlık gösteriyor ama yokmuş gibi gördüğümüz pek de umursamadığımız bir varlık olarak görünüyor değil mi?
Maalesef böyle. Yani Türkiye'de evet biz Türkiye dünyada cinsiyet eşitliği endeksine baktığımızda gerçekten çok gerilerde. 156 ülke arasında 133. sırada. Fakat bu tip görüşler sadece sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de veya Rusya'da değil. Aslında dünya genelinde var. Örneğin Harvard Üniversitesi internetten herkesin katılımına açık ön yargılarla ilgili bir araştırma yaptı.
Evet.
Ve burada dünyada yani binlerce kişinin katıldığı bu araştırma sonucunda %76 kadınların yeri evidir, erkeklerin yeri iş dünyasıdır görüşünde olduğu ortaya çıktı.
%56.
%76.
76, evet. Evet, çok fazla.
Dolayısıyla bu ön yargılar ve kadını güçten düşüren, aslında toplumumuzun artık günümüzde bu zamana da bu dünyaya da uymayan görüşler maalesef hala varlığını sürdürüyor.
Evet, şimdi kadınların kadın olmalarından dolayı sadece cinsiyet faktörüne bağlı olarak karşılaştıkları aslında pek çok sorun var. Bunları şöyle bir başlıklar altında bir bakacak olsak herhalde bayağı zaman alacak ama evet, sadece kadın olduğumuz için, kadınların sadece kadın olmalarından dolayı cinsiyet faktörüne bağlı karşılaşmış olduğumuz sorunlara şöyle bir göz atsak neler çıkacak karşımıza Arzu Hanım?
En öne çıkan annelik. Aslında hani bu dünyamızın doğanın çok doğal bir parçası fakat biz hala çocuk sahibi olmakla barışmış değiliz. Bu hem işe alımlarda kadınların önünü çok ciddi şekilde kapayabiliyor. Yani demin bahsettiğimiz evet, bu ön yargılarla ilgili testte olduğu gibi kadının yeri işte evidir, çocuklarını önemser, işe önem vermez diye düşünen bir kişiyle iş görüşmesi yaptığınızı düşünün. Bu kişi ne kadar yetenekli olursa olsun bir erkek adayı tercih edebiliyor. Dolayısıyla daha ilk iş görüşmesinden itibaren bu gibi konulardan dolayı kadınlar geriden başlıyorlar. Yine yükselmelerde, terfilerde ön plana çıkabiliyor. İşte seyahat edemem gibi yöneticiler kendileri hakkında karar verebiliyorlar. Şu anda en açıkan konu bu. Tabii içinde bulunduğumuz ortamda yani ön yargılarla biz çevrili bir haldeyiz. Nesiyetçilikle çevrili bir haldeyiz. Bu kararları da etki edebiliyor. Dolayısıyla ikinci sırada da toplumsal rollere verilen anlamlar, beklentiler, ön yargılar diyebiliriz.
Evet, annelik aslında son derece doğal ve her kadının yaşamayı hak ettiği bir sıfatı. Fakat bu sebeple işe alınırken sizin söylediğiniz gibi büyük bir ihtimalle çocuğunuz var mı, düşünüyor musunuz diye soruyorlar değil mi insanlara?
Evet, soruyorlar ama bunu sormamaları gerekiyor. Yani bu aslında yasal da değil, kişisel haklara da değiyor. Ama maalesef bu devam ediyor. Hatta birçok kadın iş yerinde de çocuk sahibi olmaktan korkuyor ya da hamileliği açıklamaktan korkuyor içinden olmamak için.
Evet. Bunun yanı sıra tabii evet, ekonomik ve sosyal yaşamımızı sürdürebilmemiz için, sürdürülebilirliği için bu yaşantının kadının iş gücüne aslında ihtiyaç da var değil mi Arzu Hanım?
Kesinlikle. Yani bununla da ilgili tabii birçok araştırmalar, raporlar elimizde var. Ama sadece bir hani dünyamıza bile baksak hangi ülkeler daha refah içinde yaşıyor, halkları zengin. Burada kadın erkek eşitliğinin de ileri olduklarını görüyoruz. Veya hangi ülkelerde bir türlü hani, fakirlikten başlarını kaldıramıyorlar. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var McKinsey'nin. Eğer kadınla erkek eşitliğinde iş dünyasına katılımında diyelim ki bir bölgedeki ülke o bölgenin en iyi haline geldiği takdirde bunun ekonomiye katkısı 12 trilyon dolar büyüme yılda. Bu %11 bir büyüme yapıyor. Kadınla erkek eşit derecede iş hayatına katıldığında bu büyüme yılda 28 trilyon dolara ulaşıyor. Bu da %26 büyümek demek. Yani dolayısıyla artık bugün gerçekten zengin olmak isteyen ülkeler, zengin olmak isteyen insanlar ve şirketler için. Şirketlerde de kadın erkek eşitliğini sağlayanlar. Ama yönetimde temsilini sağlayan şirketlerde de %25 büyüme gibi rakamlar var elimizde. Yani kadınların olmazsa olmaz. Artık
olmazsa
başarı.
olmaz. Evet. Ya rakamlar da bunu gösteriyor, doğru. Şimdi bunun yanı sıra tamam, eski oranda daha fazla kadın iş gücüne ya da kadınların katılma oranı daha yüksek ama kadınlar tüm eğitim düzeylerinde ister yüksek öğrenim görmüş olsunlar, isterse işte lisansüstü eğitim görmüş olsunlar, erkeklerden daha az kazanıyorlar. Yani üst düzey kadın yönetici oranı evet %10 olduğunu söyledik az evvel. Ama kadının iş gücüne katılımda yasal açıdan herhangi bir engel bulunmamasına rağmen ve eşit koşullarda aynı işi yapıyor olsak da düşük ücretlendirilmeyi nasıl değerlendirmek lazım Arzu Hanım?
Şimdi bu yasalara aykırı. Yani iş kanununa da aykırı. Çünkü eşit işe eşit ücret var iş kanununda. Çok yeni olarak Google Amerika'da 2,5 milyar dolar ceza yedi. Bunun nedeni de kadın ve erkek mühendislere eşit maaş vermemesi. Yine iş alanında kadınlara ve askerlere ayrımcılık uyguladığından dolayı. Dolayısıyla bu cezaların uygulanması etkili olacaktır. Diğer türlü biraz bunun hani bilinçsiz ön yargılar devreye girebiliyor. Kadını erkek kadar eşit görmemek, daha fazla kar etmek, böyle gelmiş böyle gider gibi noktalarda bu eşitsizlikler şu anda çok ciddi anlamda sürmekte. Ama ortaya çıkınca da cezaları var.
Şimdi bunun yanı sıra bir de tamam diyelim ki çalıştılar, kadın işi erkek işi böyle bir ayrımla yola çıkıyoruz. İşte bu kadının yapabileceği bir iş değil. Oysa ki kadının yapamayacağı ya da yapamayacağı düşünülen pek çok işi kadının bir zaman sonra mutlaka yapabileceğini biliyoruz. İşte bu tamamen beynin adapte olabilme yeteneğiyle ilgili bir şey. Siz bu konuda nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsunuz? Kadın işi, erkek işi ayrımına?
Ben bu beynin adaptasyonu konusunda tamamen size katılıyorum. Çok da inanıyorum. Bu yine toplumsal ön yargılarla yapılmış bir ayrım. Ve uzun yıllar yani kadınlar okula gönderilmedi, eğitilmedi. Bazı konularda kendini eğitmediğinden dolayı da bazı alanlarda özellikle iş hayatına da geç girdiler. Ama şu anda beyinle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında hep şeyden bahsedilir ya kadınlar erkekler arasında. Sağ beyin kuvveti, sol beyin kuvveti. Yani kadınlar duygusal, anaç, işte empatisi yüksek ama analitik zeka olduğunda, düşünce becerisi olduğunda erkekler atlayabilir. Aslında burada da yine bu üzerinde çalışmak söz konusu. Çünkü işleyen bir ışıldan beri güzel bir sözümüz var. Yani bir erkek de empati tarafını geliştirebilir ki artık günümüzde liderlerde aranan noktalarda hep bu sağ beynin özellikleri çok ön plana çıkmaya başladı. Bir kadın da analitik zekasını geliştirebilir. Dolayısıyla bu neye ağırlık verdiği, ne için çaba harcadığı, ne için çalıştığıyla doğru orantılı. Böyle bir durumda çok çalışan bir kadın, çok yatırım yapan bir kadın, tutkulu, mesleğinin en iyi alanlarını araştırıyor ve onu dünyayı takip ediyor. Neden bir kadın işe erkek işe ayrımına uğrasın ki? Artık insan var ve bir insan kendi çabasıyla, kendi emeğiyle, kendi yeteneğiyle öne çıkacak. Diğer ayrımdan yine öğrettiğimiz hani eski dünyanın getirdiği kalıplar. Yani doğru değil. Bizim de bunu kanıtlıyor artık.
Şimdi tabii bunun dışında kadın işi erkek işi ayrımının yanı sıra işte öğrenciler için de tercihlerini yaparken onlar da işte daha çok işte sözel ağırlıklı olanlarda kızlar başarılı olur ya da işte daha çok matematik ağırlıklı olanlarda fen ağırlıklı olanlarda erkek çocuklar gibi tercihleri bu ayrıma dahi gidebiliyor bu cinsiyetteki ayrımcılık, yanlış mıyım?
Yok, haklısınız. Uçanak Bölge Derneği'nin bir araştırması vardı. Çocuklarla ilgili %45 kız çocukları Türkiye'de bilim insanı olamayacağına inanıyor. Tabii bunun nedeni yine bu iletişim, gördükleri örnekler, bazı sektörlerin çok eril olması, işte önünün kapalı olabileceği düşünüyor, tercih edilemeyeceği düşünüyor. Fakat bunları yenen çok güzel örnekler de var. Dolayısıyla biz hani rol model olarak başarılı kişileri öne çıkarırsak, onlar nasıl başardı, bu güzel paylaşımları duyarsak belki gençlerdeki bu korkularını da üstünden gelebiliriz.
Evet, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilir açısından kadının iş gücüne ne kadar çok katılması gerektiğini bize Arzu Pınar Demirel söyledi. Fakat biz bunu hani biz bir Rus atasözüyle başladık Arzu Hanım. Bu başka ülkelerde, yurt dışında durum nasıl? Yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey mi? Yoksa işte Batı ülkelerinde farklıdır, Doğu ülkelerinde farklıdır, Asya'da farklıdır? Yani bir coğrafi olarak bir ayrıma gidebilir miyiz kadınla ilgili bakış açısında?
Defans seviyesine göre ayrıma gidebiliriz. Yani zengin ve gelişmiş ülkelerde eşitliğe daha yakınlar. Çok açık olarak mı söyleyebilirim? Fakir ülkelerde çatışmaların sürdüğü, refah olmadığı ülkelerde de kadının yerlerde sürülebiliyor. Yani bu kadar net bir ayrım var. Bu hani refah, kadın eşitliği neden daha ön plana çıktı, nasıl gerçekleştiler derseniz de eğer, ayrı ayrı haberlerde görüyorsunuz. Şekillendiriyor, babalara da izin verdi gibi. Artık orada eşitlik bu tip doğum izinlerinde bile acı alınmaya başladı. Artık ebeveyn izin veriliyor. Çocuk bakmak babanın da hani hakkıdır, artık sorumludur gibi. Yani bu kadar. Ve bu maaşlar örneğin eşit bir şey eşit maaş veya yönetimde kadının nasıl tepkisini arttırabiliriz konularda çalışmalar yapıyorlar. Ve bunu yasalarla da destekliyorlar. Almanya yönetim kurulunda kadın kotası getirdi belli büyüklükte şirketlere. Fransa aynı kararı aldı. Dolayısıyla çok ciddi adımlar olduğunu görüyoruz. Eşitlik dünyada çok az sayıda ülkede var. Bu Birleşmiş Milletler'de bir kalkınma amaçları takip ediyor hangi ülkelerde olduğunu. Şu ana kadar 5 ülke bunu sağlayabildi. Hani İsveç, Norveç gibi ülkeler.
Öyle
ama diğerlerinde de çok ciddi en azından çalışmalar, planlar, stratejiler olduğunu görüyoruz.
Evet, çok acı bir şey aslında. Refah seviyesi yüksek olan ülkelerde eşitliğin daha fazla olması, fakir diye tabir ettiğiniz ülkelerde ise kadınların neredeyse yerlerde sürünecek durumda olduğunu tabir ettiniz. Gerçekten çok acı bu kadınlar için. Peki tüm bunların yanı sıra Türkiye'ye yine biz kendi ülkemize baktığımız zaman kız çocuklarımızda acaba işte okur yazarlık oranı, ailelerin biraz daha farklı bir bakış açısı oluştu mu zaman içerisinde ya da işte çocuk gelinler var, işte bu konudaki yaklaşımlar, böyle bir araştırmayı hiç elinize geçirdiniz mi Arzu Hanım?
Şimdi bununla ilgili sayılar çok iç açıcı değil. Özellikle korona salgını döneminden biliyorsunuz. Bu eşitliklerde neredeyse bir 50 yıl kadar geriye getirdiği söyleniyor. Yani okuldan çocukları gönderilmeyebilir. Öyle riskler var bazı yerlerde. Zaten dünya eşitlik endeksinde, cinsiyet eşitliği endeksinde 130. sıradayız. Bunlar bunları geride olduğunuz zamanlar. Evet. Ama siz benim bir Rus asosyasına bahsettiniz. Ben de İsveç tuzundan bahsetmek istiyorum.
Ne güzel.
Dün Türkiye İsveç maçını, voleybol maçını izleyenler oldu.
Evet.
Ama kadın voleybol maçı. İsveç antrenör takımına şunu söylerken bilmiyor. Bu bugün sosyal medyada paylaşıldı. Dünyanın en iyi takımlarından birinin karşısındasınız. Bundan keyif almaya bakın, öğrenmeye bakın diyor.
Çok
ve bunu
güzel.
Kadın voleybol takımımız için söylüyor.
Ne güzel bir örnek bu. Evet.
Yani, eğer ki o voleybolcuların ailesi zamanında işte kız çocuğu spor yapmaz, okul evinde deseydi bu başarıya da biz ulaşamazdık. Dolayısıyla eğer kadınlar, kız çocukları önleri açıldığında işte o zaman biz voleyboldaki olduğu gibi ya da işte bilimde olduğu gibi, iş dünyası olduğu gibi dünyaya örnek olabiliriz. Yani bu kararı verirken bunu da düşünmek lazım. Türkiye'nin geleceği kısıtlanıyor. Çünkü hiçbir ülke artık %50'yi geride bırakarak nüfusun bir yere varamıyor. Bunu biliyorum. Ve bu çok büyük bir gurur benim için. Yani hepimiz sanırım bunu paylaşıyoruz. Dünyanın en iyi takımları birinin karşısındasınız. Bunun keyfine varın diye bir antrenör söylüyor. Ve bunu Türk kadın oyuncular başarıyor.
Çok
bunu
güzel.
Her genç kız başarabilir.
Evet, evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel bir örnek verdiniz Arzu Hanım. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Voleybol takımımızın o pırıl pırıl gençleriyle gurur duyuyoruz. O yüzden evlatlarımızı ne yapıp yapıp aslında sanata, spora yönlendirmemiz lazım. Çünkü bizi yine onlar temsil edecek günün birinde. Bu ülkenin gülen yüzü onlar olacak. En zor zamanımızda memleketimizin güneyi yanarken, bir taraftan işte Kastamonu'da sel varken, Sinop'ta sel varken bize onlar hep iyi haberler yolladılar başarılarıyla. Dileriz ki daha nicelerini alacaklardır. Bizim için de gurur kaynağı. Peki Arzu Hanım, evet, bunca olumsuzluk içinde işte 130. olmamız, evet, olumsuzluk mudur? Evet, olumsuzluktur. Peki ne yapmamız lazımın yanıtı kısa mıdır sizde?
Kısa, çok kısa, çok büyük verebilirim bunu. Bu bizim her birimiz için. Hani genelde bu tip konularda işte devlet yapsın ya da büyük şirketler yapsın, beklenir ya. Hepimizin yapabileceği çok basit bir şey var. Karar vereceğiz. Ben bir kadının kendime hani destekliyor muyum? Ben kadınları destekliyor muyum? Çünkü bu eşitsizliklere baktığımız gün içinde birbirimize de yapıyoruz. Yani işte birisi anne diye arkasından konuşuyoruz. Birisi işte şey adapte olamaz şunları. O kadar çok ortada aslında bizim de katkıda bulunduğumuz eşitsizlikler var ki. Ben şu gün karar verdiğimde hayır, ben kimseye zarar vermiyorum. Hiçbir kadına zarar vermiyorum. Kadınları destekliyorum. Eşitliği destekliyorum. Ve bu kararı hem kadın hem erkek verebilir. Çünkü en sonunda hepimizin hayatını götürecek, hepimizin hayatını ileri götürecek bir karar bu. O zaman dünya değişecektir diye düşünüyorum. Kolay değil, çünkü davranışları değiştirmek, her bir konuşmaya alışık olan sözleri değiştirmek, kendini yakalamak, kendi ön yargılarını yakalamayı gerektiriyor. Ama tek tek değişmediğimiz takdirde hayat da böyle devam edecek. Belki de daha geriye gideceğiz.
Evet. Burada biraz bireysellik ön plana çıkıyor galiba. Biz annelerin, babaların işte daha fazla okumaları, daha farklı bakmaları dünyaya mutlaka çocuklarımız da etkileyecektir. Ve aydınlık bir Türkiye için evet, biz anne babalar da çok önemliyiz, yönlendiriciyiz. Her şeyi de evet devlet yapacak diye beklememeliyiz. Bu bir aslında bir bakıma zihniyet değil mi? Bu sadece bir kız çocuğu annesi babası olmakla ilgili değil. Aynı zamanda erkek çocuğu olanların da görevi çok fazla, öyle değil mi Arzu Hanım?
Tabii, çünkü erkek, yani işte erkekleri de ön yargılı yetiştirmemek gerekiyor daha küçükten itibaren. Onların da daha eşitliği bir bakış açısında olması. Zaten günün gerekliliği bu. Hani demiştik ya, dünyada zengin ülkelere baktığımızda eşitliği sağlamış. Yani biz nerede olmak istiyoruz? Bunu aslında böyle önümüze koyup karar verdiğimizde o zaman cevaplar çok açık.
Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Arzu Pınar Demirel. Bize kadınların dünya üzerindeki yerini anlattınız. Aslında iş gücü anlamında neredeyse erkek iş gücüyle elde edilen başarı %12 iken siz kadın iş gücüyle birlikte bunun %26, yanılıyorum, %26 demiştiniz değil mi Arzu Hanım?
Evet. Şöyle, kadın erkek iş dünyası eşit derecede olduğunda %26 daha yüksek gelir elde ediyor.
Evet, evet, evet, evet. Evet, böyle bir potansiyel var. O zaman bu potansiyele de mutlaka sahip çıkmak lazım. Eğer ekonomik anlamda düşünecek olursanız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Arzu Pınar Demirel'le sohbetimiz burada nihayetleniyor. Kendileri yönetici ve danışman, bize kadınlar hakkında başka bir anlamda. Biz her zaman kadınları, erkekleri, çocukları, gençleri konuşuyoruz. Hepimiz kendimizden bir şeyler buluyoruz Leyla kokusunda, ama bugün farklı bir anlamda iş gücüne katkısı ve kadının yeri anlamında bir bakış açısı sergiledi bize. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyelim bakalım. Aylin Livaneli ve Zülfün Livaneli birlikte söyleyecekler. Haksızlık bu.
Haksızlık bu, yaralanmış bakışlar. Dünyaya sığmıyor çığlıklar. Haksızlık bu, tarifsiz acılar. Yokluğu avuçlayan çocuklar. Yok olup gitmiş umutların altında ezilen o insanlar. Haksızlık bu, yaralanmış bakışlar. Dünyaya sığmıyor çığlıklar. Haksızlık bu, tarifsiz acılar. Yokluğu avuçlayan çocuklar. Yok olup gitmiş umutların altında ezilen o insanlar.
Çiçekler yine açacak ellerimizde. Güneş yarın yine doğacak sevgiyle. Ama hayaller var ya, kimin gücü yeter.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz başkent Ankara'da 14.28'i gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Leyla Kokusu devam ediyor. İkinci konuğumuzla devam edeceğiz sohbetimizi. Az evvel kadınlardan bahsettik. Şimdi de kaygılardan bahsedeceğiz. Doğal afetler, büyük kazalar, büyük acılar yaşamak ve dünyanın dört bir yanında insanların karşı karşıya kalmış olduğu şiddet, savaş ve ölüm haberleri Bunların tümü aslında stres ve son günlerde karşı karşıya kaldığımız ve üst üste gelen bütün bu olumsuz olaylar nedeniyle hepimiz bir hayli endişeleniyoruz ya da gelecekle ilgili maddi manevi bazı kaygılar duyuyoruz. Yaşamın içinde zaman zaman kaygı duymak elbette normal diyeceksiniz ama son dönemde yaşanan olaylar galiba kaygıyı biraz daha sürekli hale getirdi. Hani durduk yerde böyle ay bir diye böyle içinize böyle bir batı verir. Ay acaba şöyle olur mu ki dersiniz ama bu sanki bir devamlılık arz eder duruma geldi. İşte bu konudan bahsedeceğiz biz. Psikolog Banu Kaplan Kurtoğlu'yla. Hoş geldiniz Banu.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi daha evvel de sizinle duygusal dayanıklılık üzerine sohbetimiz olmuştu. Bugün de başka bir şey konuşacağız sizinle. Evet, biz böyle aile danışmanlarını bulduğumuz zaman her zaman pek çok konu bulabiliyoruz. Aklımıza gelebiliyor çünkü yaşamın içerisinde o kadar çok şey var ki konuşabileceğimiz siz aile danışmanlarıyla Banu Hanım. Şimdi evet, kaygı hayat hayatımızın neredeyse vazgeçilmez duygularından biri belki. Hani kaygısız insan olur mu? Size sorayım ben. Acaba ne dersiniz? Kaygısız insan olur mu?
Kaygısız insan olmaz. Neden olmayacağından bahsedebiliriz belki ilk önce. Çünkü kaygısız insan olmamasının nedeni şu, bir kaygının tanımına bakmamız lazım bunun için. Kaygı aslında bizim en temel duygularımızdan birisinin ürünü. Yani korkunun. Korkudan daha önce de bahsettik. Çok yerde de bahsedilen bir duygu. Özellikle öfke ve korku en çok bahsedilen duygulardır. Çünkü en temel duygularımız. Korku da bizi hayatta kalmamızı sağlayan duygu. Yani atalarımızın bu zamana kadar yaşamını sürdürebilmelerinin nedeni aslında korku. Çünkü yaşam tehdit altında, yaşamımızın tehdit altında olduğunu düşündüğümüz zamanlarda ortaya çıkan bir tepki ve içgüdü bile diyebiliriz korkuya. Kaygı da korkunun aslında bizim iç düşüncelerimiz, gelecekle ilgili herhangi bir tehdit veya tehlike algısı olduğunda ortaya çıkan duygumuz. Bu sebeple gelecekle ilgili ya da yaşantımızla ilgili devam eden her zaman tehditler olduğu için bireysel ya da toplumsal ya da dünyayı ilgilendiren ki şu an hani bugün bahsedeceğimiz tüm dünyayı ilgilendiren ülkemizde yaşanan birçok olay var. Bu sebeple özellikle de bir bir canlının hayatına hayat hakkına saygılı olan herkes kaygı duyar. Eğer ki biz dünya hakkında canlıların hayatları hakkında saygılı duymuyorsak belki o insanlar kaygı duymuyordur bu durumlarla ilgili ama onlar da başka şeylerle ilgili kaygı yaşıyorlardır muhakkak.
Evet, şimdi son zamanlarda yaşamış olduğumuz olaylar gerçekten kaygı duygumuzu, o korkunun yavrusu olan o kaygıyı içimizde devamlı hale getirdi. Hani durduk yerde bazen aklımıza gelirdi, acaba olur mu, şöyle midir falan diye. Fakat şimdi bunu neredeyse devamlı düşünür olduk. Bu yani yönetilemeyen bir kaygı olma aşamasına mı geçmiş oluyor o zaman bu yaşamış olduğumuz afetler sonrası gelmiş olduğumuz nokta kaygıda?
Şöyle, aslında tam da hani biraz önce söylediğiniz, hani böyle düşünüyoruz. Burada ben endişeden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu korku, kaygı, yani özellikle kaygı ve endişe çok karıştırılıyor.
Evet, doğru.
Kaygı biraz önce dediğim gibi bizi tehdit veya tehlike altında ortaya çıkan duygumuz. Endişe ise kaygıyı azaltmak amacıyla devreye giren düşüncelerimiz bizim. Endişenin amacı geleceğe yönelik tehdit etkinin ortada kontrol altına alabilmek. Ama bazen biz amaçlı olarak başlattığımız endişenin o kadar çok içine düşüyoruz ve bu sebeple endişe bizi içine almaya başlıyor. O endişelerden çıkamıyoruz. Bu sefer bu düşüncelerin içerisindeyken kaygı duygumuz artıyor ve eğer bunu biz sakinleştiremiyorsak, rölantiye alamıyorsak bu sefer İşte yine bahsedeceğiz, panik ataklar, kalp çarpıntıları, o tür rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor.
Evet, çok değişik bir tanımdı. Ben ilk kez bunu duyuyorum. Şöyle ki siz dediniz ki doğru söylüyorum değil mi? Şimdi kaygı bizim iç düşüncelerimiz, endişe ise...
Duygularımız.
Evet.
Kaygı duygumuz.
Kaygı bizim evet duygumuz. Peki endişe ise kaygıyı azaltmak üzerine devreye giriyor dediniz değil mi?
Evet, aslında azaltmak üzerine devreye giren düşüncelerimiz. Ama bizim her zaman bu düşüncelerimiz kaygıyı azaltmakta işe yaramıyor. Niçin? Çünkü her birey sağlıklı düşüncelere sahip değil. Mesela şöyle kaygıyı arttıran düşünce şekilleri var. Mesela felaketleştirme. Yani bizler eğer sağlıklı bir düşünce yapısına sahip değilsek o zaman bu düşünce şekli yani endişemiz ve bizi felakete dönüştürebiliyor. Şöyle kaygıyı arttıran düşünce şekilleri var. Mesela felaketleştirme. Hı hı. İşte yangınlar başladığında diyelim. Ben yangınları görüyorum, izliyorum ve diyorum ki sürekli bunu düşünüyorum. Bütün dünya yanacak, hepimiz öleceğiz, hepimiz öleceğiz.
Bu felaketleştirme.
Hı hı hı. Evet. Hı hı. Mesela yıkıcı endişe vardır. Yangınlar hiç durmayacak, mahvolacağız, öleceğiz, biteceğiz. Yine hı hı. bir yıkıcılığa, felaketleştirmeye hı hı. örnek. Hı hı hı. Yine kaygıyı arttıran bir düşünce şekillerinden sadece sezgi ve duygulardan yola çıkarak bilme. Yani kişinin eğer hı hı. ben kaygılanıyorsam o zaman tehlikeli bir durum vardır hı hı. kesinlikle deyip akıl yolundan sadece sezgi ve duygularla hareket etmesi.
Evet, evet. Bunların tümü... kaygıyı daha da başka bir boyuta taşıyor.
Evet, daha bunlar endişemizi arttıran, yani kaygımızı arttıran düşünce şekillerimiz. Hı-hı. Yine kaygımızı arttıran şeylerden bir tanesi de falcılık, tahminle gerçeğin karıştırılması. Hı-hı.
Falcılık.
Evet, evet. Çünkü hani mesela bu çok rastlanan bir şeydir. Falcılık, falcıya gider insanlar. Hayatınızla ilgili size şöyle olacak, böyle olacak der o kişi ve siz ona inanırsınız sadece. Hı. Aslında mesela der ki şöyle bir insanla evleneceksin, şöyle bir hayatın olacak. Hı. Hı. Ama aslında o kişinin mesela öyle bir insanla tanışma ihtimali de yoktur. Ama bu da mesela tahminle gerçeğin karıştırılması, gerçeklerden biraz uzaklaştırması. Hı. Bu tür kaygıyı arttıran düşünce şekilleri hı. işte bizi endişemizi de arttırıyor.
Evet, aslında biz Türkçe'de ikisini eş anlamlıymış gibi kullanıyoruz. Çünkü endişe duyma, kaygılanma bu şekilde kullanıyoruz. İkisi bizim için el ele kol kola giden iki kavram. Fakat siz başka bir boyutunu da bize göstermiş oldunuz. Şimdi Banu Hanım peki kaygı hani dediniz ya korku aslında hayatta kalabilme nedenimiz bizim dediniz. Bu içgüdünün. Evet. Peki kaygının da yararları var mı? Ne zaman zarar vermeye başlıyor?
Elbette var. Hatta bilirsiniz. Hani mesela sınava girecek çocuklar için en sınav kaygısı. Gelen, evet, sınav kaygısı ama hep denir ya hafif bir miktar kaygı lazımdır
İyidir.
Çocuğa. Hı-hı. Eğer Hı-hı. biraz kaygı yaşamazsa Hı-hı. o zaman zaten o sınava girmeye istekli olmaz. Hı-hı. Çünkü hafif kaygı çocuğa ne düşündürecek? Diyecek ki benim bu sınava girmem gerekiyor. İşte başarılı olmam gerekiyor. Çünkü şu bölümde okumak istiyorum. Bu mesleği okumayı tercih ediyorum. Hı-hı. O motive edecek. Hafif kaygı motive eder.
Tamam.
Ama kaygı yükseldiğinde o zaman kişi bilişsel olarak tasalı düşünceler içerisinde, biraz önce bahsettiğimiz düşünceler içerisinde girmeye başlıyor. Hı-hı. Bedensel olarak da işte terleme, kalp çarpıntısı, panik ataklar başlıyor.
Fizik o zaman kaygının yüksekliğinin yani dozunun fazla olmasının bazı biyolojik değişikliklere sebep olduğu da gerçek. Onları bir kez daha bizim için yineleyebilir misiniz?
Evet, terlemeyle başlıyor.
Terleme.
Kalp çarpıntısı. Ile başlıyor. Sonrasında panik atak çıkıyor. Hatta işte psikiyatride kaygı bozukluğu olarak tanımlanıyor.
Evet. Şimdi Evet, bu böyle bir duygu, azı iyi, fazlası zarar dediğimiz bir duygudan bahsediyoruz biz. Ve bu doğal afetlere biraz dönelim isterseniz. İşte yaşamış olduğumuz trafik kazaları var son zamanlarda. Gerçekten çok büyük acılar yaşandı. Sel felaketi var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yangınlar vardı. Uzun sürdü. Sonra işte Afganistan'ın yaşamış olduğu felaket var. O da ayrı bir olay. Terörle burun buruna yaşıyor onlar da. Savaşlar, ölüm haberleri, işte bunların tümü gerçekten sadece biz yetişkinleri değil, aynı zamanda çocuklara da etkiliyor. Yanılıyor muyum?
Evet. Çünkü sosyal medyadan da televizyondan da birçok medya kanalı hani evlerde açık oluyor. Evlerde açık olması da hani çocuklar bunları zaten görüyor ki birçok çocuğun da zaten telefonu var. Kendileri de bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Ya da istemeden de onların önüne düşebiliyor bu bilgiler. Ya da yetişkinler çocukların yanında, çocukların bunları anlamayacağını düşünerek ya da kendileri o an panik içerisindeyken çok detaylı olarak konuşabiliyorlar. Çocuklar yani bir 12-13 yaşına kadar çocuk düşünme şekli bir yetişkininki gibi olmadığı için onlar bu olayları duyduğu zaman daha fazla yani yetişkinin yaşadığı kaygı, onlar daha fazla korkuya kapılıyorlar. Çünkü tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece bakıyorlar etraflarında annesi babası ya da başka bir yetişkin çok kaygılı. Sonuçta hissediyor çocuk bunu. Bu sefer çocuk nedenini bilmediği bir korkuyla yaşamaya başlıyor.
O zaman belki tüm bunları, evet, dünyada neler olup bittiklerini gerçekten görsün istiyoruz. Ben açıkçası kendi çocuklarım için ben haberleri onların yanında izliyorum. Beraber izliyoruz ve her şeyi duyuyorlar. Haberlerin verdiği kadarını duyuyorlar ama belki bunu çok fazla dallandırıp budaklandırmadan biraz daha yüzeysel olarak onları anlatıp kendi etkileniş ruhsal olarak kendimizin ne kadar etkilendiğini onlara çok fazla yansıtmadan ne olup bittiğinden de haberdar olmalarını sağlamak mümkündür, değil mi?
Kesinlikle. Haberleri beraber izlediğinizde zaten üstüne bu olaylarla ilgili konuştuğunuzda çocukların da dünyadan haberdar olmaları lazım. Çünkü biliyorsunuz yanan ormanlar, biz ormanlar için, ağaçlar için, oradaki bütün canlılar için üzülürken, yas tutarken aynı zamanda niçin de üzülüyorduk? Geleceğimiz, ciğerlerimiz yandı. Çocukların biz oksijen alamayacağı bir dünyaya doğru gittiğini düşünürken de üzüldük. Bu tür şeyleri de çocuklarla paylaşmak. Bir iklim krizi yaşıyoruz. Orman yangınlarının birçok nedeni var. En temelin iklim krizi. Bir tanesi biliyorsunuz işte etrafta atılan çöpler, cam kırıkları. Bu konuda çocuklarla çevre duyarlılığıyla ilgili konuşmak da çok önemli.
Çok doğru. Çok doğru. Evet. Şimdi Banu Hanım, peki bu kaygılarımızın, evet, dediniz ki işte, evet, biyolojik olarak insanda bazı olumsuzluklara da neden olabilir dediniz. Bununla başa çıkabilmenin bir yolu var mıdır? Yani bunları hissettiğimizde mi, bu olumsuzlukları hissettiğimiz zaman biz şöyle demeliyiz. Evet, benim herhalde bir danışana gitmem lazım, birisine danışmam lazım bunu, ya da bir psikoloğa gitmem lazım, belki psikiyatriste gitmem lazım. Acaba bu işte terleme, kalp çarpıntıları, panik atak belirtileri, kaygı bozukluklarını hissettiğimizde mi yapmalıyız bunu? Yani bunun bir şeyi var mı? Deadline'ı dediğimiz böyle son noktası nedir bizde?
Şöyle söyleyeyim, kendimden örnek vermek isterim. Mesela beni, teşekkür ederim bunları konuştuğumuz için, çok önemli. Geçen hafta davet etmiş olsaydınız mesela ben bu yayına katılamazdım. Şu sebeple katılamazdım. Yangınlar başladığında ben çevrede işte Marmaris'te, Antalya'da olan yangınları duyduğumda, takip ettiğimde çok üzgündüm. Hani bir kaygımı puanlayacak olsam işte 100 üzerinden 50-60 gibiydi. Ne zaman ki Bodrum'da oturuyorum ve evimin yanındaki tepedeki ağaçları yanmaya başladı. Onu gördüm ve o yangının rüzgarla birlikte sürekli yer değiştirdiğini, acaba bizim eve de gelecek mi? Dışarı çıkmak istedim ama belediye kesinlikle sokağa çıkmayın, eğitimi olmayanlar buraya gelmesin dedi. İlk gün benim kaygım %100'e yaklaştı. Şok geçirdim ve sürekli ağlamaya başladım. Ve hani onu çok üzülerek, acı çekerek izledim. Mesela kişinin buna bakması lazım. Benim o gün kaygım %100'dü. Ertesi gün gittim yardım merkezine, ne yapabilirim diye yardım ettim.
Güzel.
Ve paylaşınca, bir şeyler yapmaya başlayınca kaygı da azalıyor.
İlk
önce bir buna bakmak lazım. Bazen kaygımız yüzlerinden yüz olabilir. Ama sonra farklı bir şeyler yapmaya başlayınca, bu tür durumlarda yani toplumsal olarak paylaşınca, biz yaslarımızı ortak olunca, üzüntülerimizi ortak olunca, toplum için, ormanlar için, oradaki hayvanlar için, insanlar için bir şey yapabildiğimizi görünce kaygımız azalır, azalması gerekiyor. Ya da mesela orada birçok yardıma ihtiyaç vardı. İnsanlar hesaplarından, sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Bu da çok önemli. Orada birisinin ihtiyacı görüldü. Bunları yaparak halen bu tür olaylarda bizim kaygımız eğer azalmıyor, sürekli devam ediyorsa, o zaman belki destek almak gerekir. Ama onun öncesinde şunları da yapabiliriz. Kaygıyı azaltmak için hani yararlı olabilecek neler yapabiliriz? Birkaç maddede onlara değineyim.
Tamam, çok seviniriz.
Öncelikle şimdi mesela çocuklardan da bahsettik. Böyle afet durumlarında, pandemide, işte her türlü toplumsal dünyayı ilgilendiren olaylarda bizim güven duygumuz sarsılıyor. Biz güvende miyiz? Sevdiklerimiz güvende mi?
Tabii.
Bu yaşadıklarımız günlük hayatımızı nasıl etkileyecek? Gelecekte neler olacak? Bu sebeple güven duygumuz sarsıldığı için bizim, bir de bu olaylar hep belirsizlik içeren olaylar güveni sarsıyor. O sebeple doğru bilgi almamız gerekiyor. Ama çok fazla bilgi var, biliyorsunuz. Bu tür dönemlerde bilgi diyetine girmek çok önemli. Yani güvendiğimiz İşte 100 kaynaktan değil de güvendiğimiz 3-5 kaynaktan bilgi almak gerekiyor. Kesinlik kazanmış bilgileri akılda tutmak çok önemli. Ve şu da çok önemli. Biz hafızamız, insanlığın hafızası çok zayıf. Unutmamak gerekiyor. Daha önce de 99 depremi de biliyorsunuz, anma senesi de ona da denk geldi. Yine travmalar tetiklendi.
Doğru.
Yaralarımızı sarmaya çalıştık. Birçok şey değişti. Unutmamamız gerekiyor. İnsanlık, dünya bunları hep yaşıyor. Yine yaşayacağız. Biz neler yapabiliriz ama bunlar için? Önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bireysel olarak da şunları kontrol edebildiklerimizle kontrol edemediklerimiz arasındaki ayrımı yapmak gerekiyor. Yani ben bireysel olarak bir yangında ne yapabilirim, ne yapamayabilirim? Yani oraya fırlayıp tek başıma yangını söndürmeye çalıştığımda oradaki çalışan insanları da olumsuz etkileyip belki işlerini zorlaştırıp kendi güvenliğimi tehlikeye atabilirim. Ama belki gidip bir bireysel olarak bir yardım yerinde çalışabilirim.
Çok doğru. Evet, her şeyden önce ben bilmiyordum. İyi ki söylediniz Banu Hanım. Geçmiş olsun size de.
Hepimize geçmiş olsun.
Hepimize. Siz oradayken gerçekten gözlerinizin önünde, biz de bir taraftan haber kanallarından devamlı birinden öbürüne geçerek canlı bir şekilde takip ettik. Ama insan, işte dediğiniz gibi, bizi kaygılandıran, endişelendiren şey ne oldu? Hiçbir şey yapamamak. Siz dediniz ya, ben aktif hale gelince, bir şeyler yapabilince bunun azaldığını gördüm dediniz. Allah böyle felaketlerden hepimizi esirgesin. Kimseye bir daha yaşatmasın Banu Hanımcığım. Çok büyük geçmiş olsun size.
Hepimize çok geçmiş olsun. Yine şunu, neden tabii ki, mesela travmanın görmek, oradaki çekilen acıyı hissetmek, hissederken çaresizliğe kapılmak tabii ki hani travmatize olmayı kolaylaştırıyor. O hani benim ya da birebir evi yanan insanların yaşadığı o travmatize olay ondan oluyor. Yine çocuklarla da ilgili çocuklara en önemli öğretmemiz gereken şey, dünyadaki her canlı ne kadar değerli olduğunu çocuklara anlatmalıyız. Dünya ve canlı sevgisiyle büyüyen çocuklar çünkü dünyaya zarar vermezler. Sevgi zarar vermeyi önler diye düşünüyorum.
Çok doğru, çok doğru, evet. Bunun yanı sıra biz geçen yayınlarımızdan birisinde Akdeniz Üniversitesi'nde bir travma bölümü, sadece çocuklar için bir travma bölümü açıldığını, Manavgat'ta olan bu yangından sonra, işte Milas'ta olan bu yangından sonra böyle bir hizmet de verildiğini bir kez daha söyleyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Banu Hanım. Aile danışmanı ve uzmanı Banu Kaplan Kurtoğlu ile birlikteydik değerli dinleyenlerimiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim, size veda edelim Banu Hanımcığım. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle Leyla Kokusu'nun sonuna gelmiş oluyoruz. Saatlerimiz 14.48'i gösterdi memlekette. Biz önümüzdeki hafta pazartesi günü yine yayında olacağız. Hepinize esenlikler diliyoruz. Burak Araroğlu ile çalıştık teknik masada. Didem Güner'i hazırlıyor programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Leyla Kokusu.